Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım, 7. bölüm. Eve, gün içinde adım adım yaptığı her şeyi anlatmaya başladı. Ses tonu Whitney'e sözlü bir rapor verirken kullandığı tona çok yakındı. Seri, profesyonel, soğukkanlı. Konuşması boyunca Rourke hiçbir şey söylemedi. Tek kelime bile etmedi. Sessizliği uzadıkça Eve'in gerginliği arttı. Rourke gözlerini onun yüzünden ayırmıyor ama yüzündeki ifade ne düşündüğüne, ne hissettiğine dair en ufak bir ipucu vermiyordu. Derin, muhteşem mavi gözleri şu anda kutuptaki buzlar kadar soğuktu. Eve, onun zorlandığında neler yapabileceğini biliyordu. Sinirleri giderek gerilirken, "Hayır," diye düşündü. Gerçekten uygun olduğuna inandığında her metodu uygulayabilirdi. Eve, anlatacaklarını bitirdiğinde Rourke kalkarak bir barı örten duvardaki panele doğru yürüdü. Kendine bir kadeh şarap koyduktan sonra şişeyi Eve'e doğru kaldırdı. "Sen de bir kadeh ister misin?" "Şey, tabii." Rourke sanki oturmuşlar da eve dair günlük bir konuyu konuşuyorlarmış gibi sakin ve doğal bir tavırla ikinci kadehi doldurdu. Eve kolay korkmazdı. Kılı bile kıpırdamadan acı ve ölümle yüzleşirdi ve hatta rutin olarak başkalarına ait de olsa acı ve ölümle iç içe çalışıyordu. Ancak Rourke onu dehşete düşürüyordu. Uzattığı kadehi aldı ve su gibi tek dikişte bitirmemeye çalışarak yudumlamaya başladı. "Yani işte olanlar böyle." Rourke tekrar oturdu. Zarif hareketlerle arkasındaki ve yanındaki yastıkları düzeltti. Eve, kedi gibi diye düşündü. Çok büyük ve tehlikeli bir kedi gibi. Kadehini kaldırarak içkisini yudumladı. Kristal bardağın üzerinden Eve'i izliyordu. "Teğmen," dedi ama sesi öyle normal çıkmıştı ki. "Ne? Benden gerçekten, yani gerçekten, hiçbir şey yapmamamı bekliyor musun?" Eve kadehini önündeki sehpaya koydu. Şarap vakti değildi. "Evet." "Sen aptal bir kadın değilsin. İçgüdülerin ve zekan en çok takdir ettiğim özelliklerinden." "Yapma Rourke, lütfen. Bu olanları kişiselleştirme." Rourke'un gözleri parladı. Sert, mavi bir çeliğin alev alması gibiydi. "Olanlar kişisel." "Bak, hayır." Eve bunu kontrol edebilirdi. Etmek zorundaydı. Rourke'a doğru uzandı. "Sana ulaşmasına izin vermezsen hiç de kişisel değil. Riker böyle olmasını istiyor. Kişisel algılamanı istiyor ki seni mahvedebilsin. Rourke, sen aptal bir adam değilsin. İçgüdülerin ve zekan en çok takdir ettiğim özelliklerinden." Bir saatten uzun bir süredir ilk kez Rourke'un dudaklarının ucuna hafif bir tebessüm dokundu. "Başarılıydı Eve." Eve, girebileceği açıklığı gördüğü anda atladı. "Beni incitemez." Kalkarak Rourke'un yanına oturdu ve kollarını omuzlarına doladı. "Sen izin vermediğin sürece beni incitemez. Sadece senin aracılığınla canımı yakabilir. Bunu yapmasına izin verme, oyununa gelme." "Kazanamayacağımı mı düşünüyorsun?" Eve ona doğru sokuldu. "Kazanacağını biliyorum. Kazanacağını ve bunun bize nelere mal olacağını bilmek de beni korkutuyor. Bize Rourke, bunu yapma. Bırak ben halledeyim." Rourke bir süre bir şey söylemeden Eve'in gözlerinin içine baktı. Gözlerinin içinde gördüklerini incelemeye ve anlamaya çalıştı. "Eğer sana tekrar dokunursa Eve, o ölür." "Hayır, kesme," dedi Eve bir şey söyleyemeden. "O ana kadar senin için geride duracağım. Ama sınırı geçtiği anda biter. Nasıl ve ne zaman olacağına karar verip işini bitiririm." "Böyle bir şeye ihtiyacım yok." "Eve, sevgilim." Rourke elini uzatıp parmaklarının ucuyla Eve'in çenesini okşadı. "Benim ihtiyacım var ama. Onu tanımıyorsun. Neler görmüş ve neler yapmış olursan ol, onu tanımıyorsun. Ama ben tanıyorum." Eve, bazen koparabildiğin kadarına razı olmak gerektiği hatırlattı kendine. "Ama onun peşine düşmeyeceksin." "Şu anda değil. Ama bu bile benim için çok fazla. O yüzden bu konuyu burada kapatalım artık." Rourke birden koltuktan kalktığında Eve aralarındaki soğukluğu hissetti ve sessizce küfretti. "Bana hala kızgınsın." "Ah, evet, kesinlikle öyleyim. Benden daha ne istiyorsun ki? Eve bitkin bir şekilde ayağa kalktı. Daha iyi bir çözüm bulamadığı için kocasının muhteşem suratına bir yumruk atmayı istemiyor olmayı diledi. Üzgün olduğumu söyledim. Yaptığın şey için değil, yakalandığın için üzgünsün. Tamam, doğru. Yani kısmen doğru. Rourke'a olan ve kendine olan sabrı bittiğinden öfkeyle koltuğu tekmeledi. Ben bunu nasıl yürüteceğimi bilmiyorum. Seni seviyorum ve bu beni çılgına çeviriyor. Bu bile yeterince kötü değilmiş gibi bir de... Rourke kendini tutamayıp güldü. Eve öyle şaşkın gözüküyordu ki. Tanrı aşkına Eve, inanılmazsın. En azından bir engeli. İletişim cihazı sinyal verince lanet olsun diye hırladı. Cihazı kapatıp duvara fırlatma isteğini bastırmaya çalıştı ve onun yerine tekrar kanepeyi tekmeledi. Dallas, ne var? Teğmen Eve Dallas, görev. Ölü şahıs bildirildi. George Washington Köprüsü, Doğu Yakası 2. kat. Kurban ön tanımlamada Teğmen Alan Mears olarak teşhis edildi. 128. birim yasa dışı kimyasallar bölümüne bağlı. Dava yetkilisi olarak hemen olay yerine çağrılıyorsunuz. Aman tanrım! Anlaşıldı. Yardımcım olması üzerine memur Delia Peabody'ye haber verin. Ben olay yerine geliyorum. Eve kanepeye oturmuş başını tek eline dayamıştı. Midesinde kasılmalar vardı. Bir polis daha! Ölü bir polis daha! Rourke, seninle geliyorum dedi. Eve'in başını salladığını görünce, seninle geliyorum Teğmen diye yineledi. Ya da tek başıma. Ama her halükarda geliyorum. Üstünü giyin, ben kullanırım. Daha çabuk gideriz. Köprü ışıl ışıldı. Işıklandırılmış kemerli köprü, berrak gecede gökyüzüne doğru parlıyordu. Aynı gökyüzündeki yoğun hava trafiği, tırnak ucu gibi kalan ayın ışığını sönükleştirmişti. Yaşam son hızla devam ediyordu. Köprünün şu anda trafiğe kapatılmış ikinci katında, bir düzine kadar siyah-beyaz devriye aracı, ve şehir devriye birimi birikmişti. Eve, üniformalı ve sivil kıyafetli kalabalığın arasından geçerken Link konuşmaları, fısıldaşmalar ve küfürler duyuyordu. Soluk mavi, buz gibi beyaz ve kan gibi kırmızı ışıklar Eve'in yüzünde dans ediyordu. Eve, hiç konuşmadan güvenlik şeridindeki beş renkli araca doğru ilerledi. Miz, yolcu koltuğundaydı. Gözleri kapalı, başı hafifçe göğsüne doğru düşmüştü. Bu haliyle sanki biraz kestirmek için durmuşa benziyordu. Çenesinden aşağı akan kan hariç. Eve olduğu yerde durup ellerini mühürle kaplarken cesedin pozisyonunu inceledi. Açık pencereden içeri doğru uzanarak bakmaya devam ederken poz verilmiş sanki diye düşündü. Arabanın kanlı döşemesindeki rozeti ve gümüş paraların mat parıltılarını gördü. Onu kim bulmuş? Yoldan geçen biri. Polislerden biri sanki heyecanla kendi sırasının gelmesini bekliyormuş gibi öne çıkarak konuşmuştu. Adamı bir iki polisle devriye arabasına aldık, epey sarsılmış durumda. Adını, ifadesini aldınız mı? Evet efendim. Görevli düzgün bir şekilde el bilgisayarını açarak bilgileri okumaya başladı. James Stein, 95. cadde 1001. İşinden evine gidiyormuş. Bugün akşam mesaisine kalmış ve güvenlik şeridindeki aracı görmüş. Çok fazla trafik yokmuş, o da aracın içinde birinin olduğunu fark etmiş. Durumdan biraz rahatsız olmuş. Durmuş ve gidip yardım edebileceği bir şey var mı diye araca gitmiş. Sonra maktulü görmüş ve polisi aramış. Çağrı ne zaman gelmiş? 21.15'te. Olay yerine ilk gelenler ben ve ortağımdık. 21.25'te. Aracın polis teşkilatına ait olduğunu gördük. Birimi arayarak araç numarasını ve maktulün tarifini verdik. Pekala, Stein'ı evine bıraksınlar. Efendim, sorgulamayacak mısınız onu? Bu gece değil. Adresini doğrulayıp evine bırakın. Polise arkasını döndüğünde başka devriye aracından aceleyle çıkan Peabody ve McNab'i gördü. Teğmenim, Peabody 5 araca doğru bakarken dudakları gerildi. Çağrı geldiğinde McNab'le birlikteydim, ondan kurtulamadım. Pekala, Eve başını çevirerek Rourke'un durduğu yere doğru baktı. Nasıl olduğunu anlayabiliyorum. Ellerini mühürle ve tüm suç mahallini kayıt altına al, tüm açılardan. Başka bir ekip aracı hızla olay yerine girip içinden yüzbaşı Rourke inince Eve usulca küfretti. Eve, İlerleyerek onun yanına gitti. Rapor ver Teğmen. Eve Roth'a rapor vermekle sorumlu değildi ve her ikisi de bunu biliyordu. Bir süre birbirlerini süzdüler. Bu noktada yalnızca sizin bildiklerinizi biliyorum. Benim bildiğim Teğmen, senin bu işin içine ettiğin ve benim ölü bir adamım daha olduğu. Adeta birisi elindeki bıçakla etrafta dönerek herkesin ses tellerini kesmiş gibi etraflarındaki herkes susmuştu. Yüzbaşı Roth, şu andaki duygusal durumunuz yüzünden size anlayış göstereceğim. Ama eğer benden bir rahatsızlığınız varsa bunu resmi şekilde iletin. Suç mahallimde beni engellemeyin. Artık senin suç mahallin değil burası. Eve hafifçe yana giderek Roth'un kendini iteleyip ilerlemesini engelledi. Evet, hala öyle. Ve öyle olduğundan dolayı gerekirse sizi buradan çıkarabilirim. Beni buna zorlamayın. Roth parmağını Eve'in göğüslerinin ortasına doğru iterek, ''Benimle bir sorunun mu var Dallas?'' diye hırladı. ''Benimle savaş mı istiyorsun?'' ''Özel olarak öyle bir isteğim yok. Ama eğer bana tekrar dokunursanız veya soruşturmama müdahale edecek olursanız durum değişir. Şimdi ya kendinize gelip devam edersiniz ya da mühürlü bölgeden çıkarılırsınız.'' Roth'un gözleri alev alev parlamaya ve dişleri sıkılmaya başlamıştı. Eve tam kendini olacakları hazırlamaya çalışıyordu ki arkadan gelen sesi duydu. ''Yüzbaşım?'' Clooney etrafa toplanmış polisleri iterek yolunu açmaya çalışıyordu. Sanki koşturmuş gibi yüzü kızarmıştı ve soluk soluğaydı. ''Yüzbaşı Roth, sizinle konuşabilir miyim efendim özel olarak?'' Roth bir an daha öylece durarak kendini toparlamaya çalıştı. Sonra başını sertçe sallayarak döndü ve aracına doğru ilerledi. Clooney, ''Bu olanlar için üzgünüm Teğmen.'' diye mırıldandı. Bakışları Eve'in arkasına kaydı ve Miz'in üzerinde durdu. Bu olay onu çok sarstı. ''Anlaşıldı. Sen neden buradasın Clooney?'' ''Haberler çabuk yayılıyor.'' Clooney uzun ve derin bir nefes aldı. ''Bu gece başka bir kapıyı çalıp başka bir dul eşle konuşacağım. Lanet olsun.'' Dönerek Roth'un beklediği yere doğru yürümeye başladı. Eve hemen arkasından McNabb'in, ''Size öyle çıkışması için bir neden yoktu.'' dediğini duydu. Eve dönerek Peabody'nin titizlikle kaydettiği olay yerine baktı. ''Neden orada duruyor işte.'' McNabb ona katılmıyordu ama bir şey söylememeye karar verdi. ''Size yardımcı olabileceğim bir şey var mı?'' ''Olursa haber veririm.'' Eve bir adım attıktan sonra arkasına döndü ve ''Biliyor musun McNabb?'' dedi. ''Evet efendim.'' ''Her zaman gıcık değilsin.'' McNabb, ağzı kulaklarında bir halde ellerini cebine soktu ve Rourke'a doğru ilerledi. ''Hey, sen de mi refakat ediyorsun?'' ''Öyle görünüyor.'' Rourke, içinde hafif hafif yükselmeye başlayan sigara arzusundan rahatsız hissetmeye başlamıştı. ''Yüzbaşı Roth'un hikayesi nedir?'' diye sordu. McNabb, omuzlarını sekmeye hazırlanırken Rourke gülümsedi. ''Ian, kimse dedikoduları bir ey dedektif kadar yakından takip edemez.'' ''O konuda haklısın. Pekala, belki Kohli'ye olanları duyduğumuzda Roth'u biraz araştırmış olabiliriz. Yani sonuçta adam onun birimindeydi. Roth, Çetin Ceviz, görevde 18. yılı, çok başarılı tonla baskını, bir yığın takdir belgesi ve emre itaatsizlik sebebiyle bir iki ufak kınaması var. Gerçi bu kınamalar ilk yıllarında olmuş. Rütbelerini hızla almış ve almak için de gerçekten epey uğraşmış, iş bitirmiş. Yüzbaşı olalı bir yıldan az süre olmuş ve söylenenlere göre Riker davasında çuvalladıklarından beri tırnaklarıyla tutunuyor. Her ikisi de Roth ve Eve'in birbirlerine girdikleri tarafa doğru baktılar. Rourke ve bu da onu saldırgan yapıyor dedi. Görünüşe göre öyle. Birkaç sene önce hafif bir alkol problemi olmuş. Problem büyümeden önce gönüllü olarak rehabilitasyona katılmış. Şu andaki ikinci evliliği ve kaynağıma bakılırsa evlilikleri şu anda biraz sallantıda. Kadın işle yatıp işle kalkıyor. McNabb bir süre durarak Roth ve Clooney'in konuşmalarını izledi. Benim fikrimi sorarsan alanını fazlaca sahipleniyor ve fazla rekabetçi. Gerçi yüzbaşı olmak için öyle olmak gerekli. İki adamını kaybetmek berbat olmalı. Başka bir polisin davayı yüklenmesi onu yiyip bitiriyor olsa gerek. Özellikle o başka polisin Dallas gibi bir ünü varsa. Nasıl bir ünmüş o? McNabb rahat bir tavırla, ''Bölümün en iyisi o.'' dedi. Hafifçe gülümsedi. Peabody büyüyünce onun gibi olmak istiyor. Peabody demişken aklıma geldi, bana verdiğin şu tavsiye, hani şu romantizmle ilgili olan, epey işe yaradı. Bunu duyduğuma sevindim. Gerçi hala Charles denen o züppe lisanslı eskortla görüşüyorlar. Düşünmeye bile dayanamıyorum. Rourke, McNabb'in uzattığı büyük boy yaban mersinli sakız paketine baktı. Ne fark eder ki diye düşünerek bir tane aldı. Yan yana durmuş, düşünceli bir şekilde sakızlarını çiğneyerek kadınlarının çalışmalarını izlediler. Eve, kendini izleyenlere aldırmıyordu. Yetkili personel haricinde olay yerinin boşaltılmasını emredebilirdi. Ama öyle yapmasının yanlış olacağını düşünüyordu. Polisler, Rosette saygılarından ve kendilerinin hala hayatta olduklarını hissetmek istediklerinden durmuş işlemi izliyorlardı. Her ikisi de orada olmaları için geçerli sebeplerdi. Kurban, 128. birime bağlı teğmen Alan Mills olarak teşhis edildi. Beyaz, 54 yaşında. Eve, Mills'in çenesini hafifçe kaldırmış, verileri kayıt cihazına giriyordu. Kurban James Stein adlı sivil tarafından George Washington Köprüsü'nün doğu yakasındaki güvenlik şeridinde resmi aracının ön yolcu koltuğunda bulundu. Ölüm sebebi henüz belirlenmedi. İçki içiyormuş Peabody. Teğmenim, kokusuna bakılırsa cin. Kokuyu nasıl aldığınızı anlayamıyorum. Peabody sıkılı dişlerinin arasından mırıldanmıştı. Burada öyle çok koku var ki. Eve, mühürlü eliyle uzanarak Mills'in ceketini kaldırdı. Tabancası hala kınında duruyordu. Tabancasına davranmamış bile. Aracı neden o kullanmıyordu? Bu onun aracı. Çoğu polisin aracını başkasının kullanmasına izin vermesi için bileklerinin koparılması gerekir. Eve burnunu kırıştırdı. Burada kan, idrar ve cinden başka kokular alıyorum. Tekrar uzanarak emniyet kemerini açtı. Mills'in bağırsakları berbat bir şekilde gömleğinden dışarı dökülürken, Eve içgüdüsel bir hareketle geri doğru çekilmişti. Ah tanrım, tanrım! Peabody bembeyaz kesilmiş halde öğürmeye başlamıştı. Dallas! Geri çekil, git biraz hava al. Ben iyiyim, ben... Ama midesi alt üst olmuş, başı dönmeye başlamıştı. McNabb'le birlikteyken yedikleri peynirli ve fasulyeli takoları çıkarmadan önce köprünün kenarına kadar kendini tutmayı başarmıştı. Eve bir an gözlerini kapayarak kendini tuttu. Kendini çok sıkı tutması gerekmişti. Beyni uğuldamaya başlamıştı. İçinde deniz dalgası gibi kabaran bir şeyler vardı. Eve duyduğu ve hissettiği şeylerin sadece aşağıda akan ve yukarıda dönen trafikten ibaret olduğuna emin olana kadar gözlerini açmadı. Sonra seri hareketlerle Mills'in batmış gömleğini açmaya başladı. Adamın önünde göğüs kemiğinden kasığına kadar uzanan kocaman bir yarık vardı. Eve kayda başlarken Peabody kusmaya devam ediyordu. Peabody hala berbat hissederek köprü demirlerinin üzerinden doğruldu ve geri çekildi. Durarak derin bir nefes aldı ve temiz havanın ciğerlerine dolmasına izin verdi. Dönerek etrafındaki onlarca surata baktı. Bazıları huzursuz, bazıları korkmuş, bazıları dehşet içindeydi. Köprü demirlerinin üzerinden uzanmış kusan tek polisin kendisi olmadığını fark etti. Ben iyiyim, iyiyim. Eve, kulaklarında çınlayan seslerin arasından Peabody'nin cılız sesini duydu. Gel hadi, bir dakika otur. Lütfen otur tatlım. Bu konuşan McNabb'ti. McNabb, Peabody'nin kayıt cihazını alıp gel. Burada lazım. Hayır, hayır ben yaparım, gerçekten iyiyim. Peabody, McNabb'in kendini okşayan ellerini itekleyerek omuzlarını doğrulttu. Yüzü dudaklarına kadar bembeyazdı. Bir kez daha irkilerek titredi ama Eve'e doğru yürümeye başladı. Özür dilerim teğmenim. Özür dilemene gerek yok. Utanılacak bir şey yok. Kayıt cihazını ver, ben tamamlarım. Hayır efendim, ben iyiyim. Eve, onu bir an inceledikten sonra başını salladı. Mills'i kayıt altına al. Hiçbir şey düşünme, tüm beynini kapat. Peabody, nasıl diye sordu ama dönerek çalışmaya başladı. Eve, elini kaldırarak tüm yüzünü ovalayacakken elinin neyle bulanmış olduğunu hatırladı. Adli tıp hangi cehennemde kaldı? Teğmen, Rourke ona yaklaşarak kat izleri açılmamış beyaz ipek bir mendil uzattı. Tamam, sağ ol. Eve, hiç düşünmeden mendili kullandı. Buraya giremezsin, geride durman gerek. Etrafına bakarak lekeli mendili atacak bir yer aradı ama sonuçta bir delil torbasına koydu. Rourke sessizce, ''Bir dakika ara vermeye ihtiyacım var.'' dedi. ''Herkesin ihtiyacı olur.'' Eve, ''Yapamam.'' dedi. ''Yapmayı düşündüğüm anda olay yerinin hakimiyetini kaybederim.'' Eve eğilmiş halde ellerini tekrar mühürlemeye başladı. Ayağa kalkarak delil poşetinin içindeki mendili Rourke'a uzattı. ''Mendil için üzgünüm.'' Tam işine dönmeye hazırlanırken Clooney ve Roth'un tekrar Miz'in aracına doğru geldiklerini gördü. Roth birden önüne görünmez bir duvar çıkmış gibi durmuş, emri altında çalışan adamdan geriye kalanlara bakmaya başlamıştı. Tek söyleyebildiği ''Ah, yüce Tanrım!'' oldu. Onun gözleri öfkeyle yanarken Clooney'inkiler yaşlarla dolmuştu. ''Tanrım, Miz, Tanrım, sana ne yapmışlar böyle?'' Clooney gözlerini kapayarak uzun ve derin bir nefes aldı. ''Ailesine bunu söyleyemeyiz, ayrıntıları veremeyiz.'' Yüzbaşı Roth, ''Başkalarından duymadan ailesini haberdar etmeliyiz. Onların iyiliği için ayrıntıları veremeyiz.'' ''Pekala Art, pekala.'' Eve, iletişim cihazını açıp konuşmaya hazırlanırken Roth Eve'e döndü. ''Ne yapıyorsun?'' ''Adli tıbbı kontrol ediyorum yüzbaşı.'' ''Ben şimdi aradım. 2 dakikadan az süre içinde burada olacaklarmış.'' ''Bir dakika konuşalım teğmen, yalnız.'' ''Clooney, teğmenin yardımcısına olay yerini güvenlik altına almasında yardımcı ol. Hiçbir polisin daha fazla yaklaşmasını istemiyorum.'' Eve, Roth'un yanında yürümeye başladı. Işıkların altından geçip daha loş bir alana gelmişlerdi. ''Teğmen, daha önceki patlamam için özür dilerim.'' ''Kabul edildi. Çok çabuk oldu bu. Sizin özrünüz de öyle.'' Roth, gözlerini kırpıştırdıktan sonra yavaşça başını salladı. ''Özür dilemekten nefret ederim. İşimde olduğum noktaya öfkemi kontrol edemeyip sonra da özür dilemek durumunda kalarak gelmedim. Anladığım kadarıyla sen de öyle. Kadınlar bölümde hala fazlaca yakından izleniyor ve daha katı bir şekilde yargılanıyor. Söylediğiniz doğru olabilir yüzbaşı ama bunun beni etkilemesine izin vermiyorum. O halde benden çok daha iyisin Dallas ya da çok daha az hırslı. Çünkü bu beni etkiliyor, hatta deliye çeviriyor.'' Roth derin bir nefes çekerek sıktığı dişlerinin arasından bıraktı. ''Sana saldırışım duygusal bir tepkiydi. Hem uygunsuz hem de yersizdi. Yalnız sana şunu söylememe izin ver. Cohlin'in ölümüne aşırı tepki gösterdim çünkü onu severdim, hem de çok. Sanırım Mills konusunda aşırı tepki göstermemin sebebi de ondan hoşlanmamamdı. Hem de hiç.'' Roth tekrar beige araca doğru baktı. ''Adi herifin tekiydi. Kadınların çocuk doğurması, kurabiye pişirmesi ve rozete yaklaşmaması konusundaki fikirlerini saklama gereği bile duymayan huysuzun tekiydi. Siyahlardan, Yahudilerden, Asyalılardan. Tanrım, kendisi gibi olmayan, aşırı besili beyaz bir erkek olamayan herkesten nefret ederdi. Ama o benim adamımdı teğmen ve onu bu şekilde ikiye ayıran her kimse istiyorum.'' ''Ben de öyle yüzbaşı.'' Roth tekrar başını salladı. Birlikte adli tabibin gelişini izlediler. Eve, Morse'un da araçtan indiğini gördü. Polisler için yalnızca en iyi iz sürücüler görevlendirilirdi. Clooney'in o sakin, mantıklı tavrıyla gayet güzel anlattığı gibi, ''Cinayet benim alanım değil Dallas. Ününü duydum ve ona güveniyorum. Raporunu...'' Duraksayarak sabırsız ses tonunu biraz ayarladı. ''Raporunun bir kopyasını alırsam sevinirim. Sabahleyin elinizde olur.'' ''Teşekkür ederim.'' Bakışlarını tekrar Eve çevirdi ve onu incelemeye başladı. ''Söyledikleri kadar iyi misin?'' ''Hakkımda söylenenleri dinlemiyorum.'' Roth hafifçe güldü. ''Bu apoletlerden istiyorsan, bir an evvel işe koyulsan iyi edersin.'' Sonra Eve elini uzattı. Eve kendine uzatılan eli sıktı. Bir tanesi ölümü anlatmak, diğeri ölümün başında durmak üzere kendi yollarına gittiler. Eve yürürken başını kaldırdı ve ilk medyakopterin geldiğini gördü. Bu sonra düşünmesi gereken bir problemdi. Görünüşe göre onu çok kötü benzetmişler. Morse koruyucu elbisesini giyip ellerini ve ayakkabılarını mühürlerken Eve onun yanında durdu. ''Toksikoloji raporuna öncelik ver. Eminim doğranırken bilinci yerinde değildi. Silahının güvenliği hala açık ve savunma yaraları yok. Üzerinde cin kokusu var. bu ebatlarda bir adamın doğranmaya hiç ses çıkarmadan izin vermesi için epey cin gerekli. Sence orada durup öylece otururken mi öldürüldü? Öbür türlü olsaydı çok daha fazla kan olması gerekirdi. Katil onu sarhoş etti, uyuşturdu, sonra gömleğini açıp kasıklarına kadar gövdesini yardı. Gömleğini kapadı ve emniyet kemerini taktı. Hatta şanslı kişi onu düzeltene kadar bağırsakları içeride kalsın diye koltuğunu biraz geriye bile yatırdı. Morse gözlerinde sempatik ifadeyle Eve bakıyordu. Sanırım şanslı kişinin kim olduğunu tahmin edebilirim. Evet, ipi ben göğüsledim. Miz'in bağırsaklarının ellerine döküldüğü anda hissettiklerini uzun süre, epey uzun süre aklından çıkaramayacaktı. Katil Miz'i buraya getirdi diye devam etti ve sonra gitti. İz filan bulamayacağız. Eve etrafı inceledi. Cesur, çok cesur. Burada oturup beklemiş. Belki de işi burada halletti ama o kadarına ihtimal vermiyorum. Ama arabadan güvenle çıkabileceğine emin olana kadar oturup beklemiş olması gerekiyor. Yakınlarda başka bir aracının olması gerekli. Bir suç ortağı mı? Belki henüz o ihtimali elemedik. Trafik polisleriyle konuşup bu akşam emniyet şeridinde başka bir araç görmüşler mi kontrol edeceğiz. Öylece inip lanet köprüden yürüyerek çıkmış olamaz. Bir planı varmış. Atacağı adımları önceden hesaplamış. Toksikoloji raporlarını ulaştır bana Morse. Peabody köprünün demirlerinin yanında duruyordu. McNab de yanındaydı. Rengi düzelmişti ama Eve yardımcısının o gece gözlerini kapadığında neler göreceğini biliyordu. McNab, bu davada görev istiyor musun? Evet efendim. Peabody ile git ve ücret ödeme noktalarından trafik disklerini al. 24 saat içindeki tüm katlardaki diskler. Hepsi mi? İnce eleyip sık dokuyacağız ve belki bakarsın şans yüzümüze güler. Diskleri taramaya bu kattan ve saat 8'den geriye doğru başlayın. Bana bu aracı bulun. Emredersiniz. Peabody, örnek vatandaşımız James Stein için standart bir araştırma yap. Bir şey bulacağını sanmıyorum ama onu elemiş oluruz. Saat 8'de bana evden rapor ver. Peabody, sabahleyin Lewis'le görüşme vardı diye hatırlattı. 6:30'da merkezde olacağım. Lewis'i ben hallederim. Senin önünde uzun bir gece olacak. Peabody'nin yüzü her zamanki inatçı tavrına dönmüştü. Sizin önünüzde de öyle. Emredildiği gibi saat 6:30'da merkezde olacağım Teğmen. Tanrım, tamam ne halin varsa gör. Eve elini saçlarının arasından geçirerek düşüncelerini düzenlemeye çalıştı. Olay yerine gelen ilk memurlar sizi eve bıraksın. İçlerinden biri epey hevesli, bir şeyler yapması gerek. Arkasını dönerek Rourke'a doğru ilerledi. Seni yollamam gerek. Ben de seninle merkeze gelir, oradan eve giderim. Hemen merkeze gitmiyorum. Uğramam gereken yerler var. Devriye arabalarından birisi seni bırakır. Rourke yüzünde hoşnutsuz bir ifadeyle devriye aracına baktı. Sanırım kendi ulaşım aracımı bulabilirim. Yine de sağ ol. Niye bu gece herkes onunla tartışıyordu ki? Seni öylece lanet köprünün üzerinde bırakamam. Eve tek başıma gidebilirim Teğmen, inan bana. Sen nereye gidiyorsun? Raporumu yazmaya başlamadan önce yapmam gereken bir şeyler var. Eve, Rourke'un sesinin hala soğuk olduğunu düşündü. Gözleri mesafeliydi. Bana kızgınlığın ne kadar sürecek? Henüz karar vermedim ama haber veririm. Bana kendimi ahmak gibi hissettiriyorsun. Sevgilim, bu konuda tek başına da gayet başarılıydın. Eve içinde biriken suçluluk ve öfkenin patlamak üzere olduğunu hissediyordu. İyi, her ne hatsa diye homurdanarak Rourke'a doğru uzandı, yakalarından tutarak kendine doğru çekti ve sertçe dudaklarından öptü. Görüşürüz diye mırıldanarak arkasını döndü ve yürümeye başladı. Emin olabilirsin. 12. ayrımın sonu. Sayfa 125. Devamı 13. ayrımda.